Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Ocak 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine dünyada Covid krizi devam ediyor. Covid-19 omikron varyantı üzerinden vakalar giderek katlanıyor. Fransa'da bir günde 300 bin vaka ortaya çıktı. Yeni önlemler devreye konuluyor ya da sertleştiriliyor. Türkiye'de de aynı şekilde. 6 Ocak Amerika'da Kongre baskınının birinci yıl dönümü. Geçtiğimiz yıl hepimizi şaşkınlığa uğratacak şekilde Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra sonuçları tanımayan Trump bayrak açmaya kalkışmıştı ve taraftarları da Amerikan Kongresi'ne baskın düzenlemişti. Bunun yıl dönümü, yıl dönümünde bugün Demokrat Başkan Joe Biden yardımcısı konuşmalar yapacak. Trump'ın öncesinde açıklamaları oldu. Her ne kadar 6 Ocak açıklamasını iptal etse de yazılı bir açıklama yaptı. Amerika'da parlamentosunun basıldığı günün yıl dönümü ve sonrasında da küresel anlamda önemli görüşmelere hazırlanılıyor. 10 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak belki Rusya'da da Rus diplomasisinin son 30 yılda Sovyetlerin dağılmasından bu yana en önemli görüşmeleri belki diyebiliriz. ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik garantileri anlaşmaları tam da bu görüşmelere hazırlanılırken önümüzdeki haftaya damgasını vuracak gibi gözüküyor. Kazakistan, eski Sovyetler Birliği ülkesi, cumhuriyeti, eski Türk Cumhuriyeti, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri içerisinde önemli olan bir ülke ve Rusya'ya da yakın bir ülke. Gerçi Amerika'nın, Çin'in yatırımları Rusya'dan fazla Sovyetler Birliği'nin parçası olarak Rusya'yla yakınlığı olsa da ve dünyaya açılalı da çok oldu ama tam bir isyan hali söz konusu Kazakistan'da. Dün aktarmaya çalışmıştım ilk gelen gelişmeleri. Yakıt, akaryakıt, LPG, sıvılaştırılmış gaz fiyatlarına yapılan zam tetiklemiş gözüküyor ama kısa sürede gelen görüntülerden de silahlı bir isyana dönüştüğü anlaşılıyor. Ve tabii dün akşam saatlerinde çok gelişme oldu. Birazdan özetlemeye çalışacağım. Kazakistan'ın lideri Tokayev ipleri eline aldı ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü yani Bağımsız Devletler Birliği parçası aynı zamanda tabii ki bir de bölgede eski Sovyet coğrafyasında ülkelerin oluşturduğu örgüt var. Dolayısıyla onun dördüncü maddesine dayanarak talepte bulundular, yardım talebinde bulundular ve bir barış gücü konuşlandırılması için düğmeye basılmış gözüküyor. Tabii bunun öncülüğü daha ziyade miras itibariyle Rusya'da ama Ermenistan'dan ve diğer ülkelerden de Kırgızistan gibi katılımların olacağı anlaşılıyor. 3600 askerlik bir güçten bahsediliyor. Çok tartışmalar var bu konuda. Ve tabii Kazakistan, Orta Asya'nın çok önemli bir ülkesi. Kaynakları bakımından da önemli bir ülkesi. Ve parlayan bir yıldız olarak gösteriliyordu. Ne oldu da bir anda böyle bir şey oldu? Herkes bu soruları yöneltiyor. Biz daha önce Kazakistan'ı konuşmuştuk Ankara Politikalar Merkezi'nden. Hasan Kambolat, kurucusu aynı zamanda kendisi kurucularından. Kendisine bağlanacağız ve ne olduğunu soracağız. Nazarbayev kurucu liderdi ama görevlerinden çekilmişti. O dönemde 2019'da muhalefet hareketleri sırasında konuşmuştuk kendisiyle. Şimdi son gelişmelerle ilgili değerlendirmesini alacağız programın ikinci yarısında. Diğer başlıklar, Avrupa'dan başlıklar, Orta Doğu'dan başlıklar var. Türkiye-Ermenistan görüşmeleri için 14 Ocak Moskova tarihi verilmiş durumda. Özel temsilciler buluşacaklar. Bunların notlarını da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Pop-up üzerinden kaçıranlar ya da Spotify üzerinden programı dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de Twitter'dan paylaştım. Oradan da eğer tıklar ve izlerseniz, dinlerseniz çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Biden haftaya basın toplantısıyla görev gücüyle COVID-19 toplanarak başlamıştı. Amerika'da son bir haftada neredeyse %100'lük bir vaka sayılarında artış var. Testlerle bir şekilde okulları açık tutarak, hayatı açık tutarak devam etmeye çalışıyorlar. 1 milyona bir günde 1 milyon vaka çıkmıştı. En son 600 bin diye gördüm. Pek çok tartışma var. Omikron'u daha ciddiye almalıyız uyarıları da öne çıkıyor. Amerika'da aynı zamanda Grammy'lerin ödül törenini de ertelediler. Omikron varyantındaki belirsizlik nedeniyle normalde 31 Ocak'ta yapılacaktı ama medya kuruluşu CBS açıklama yapmış. Bu yüzden ertelenmiş gözüküyor. Çin'de de 189 vaka açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu bunların 132'de yerel kaynaklı, 57'si yurt dışından. Çinlilerde de Pekin, Beijing olimpiyat oyunlarının heyecanı var. 4 Şubat'ta başlayacak ve sıfır vakaya bir türlü ulaşılamadığını belirtmek gerekiyor. Britanya'da yolculuk öncesinde COVID testi zorunluluğunu kaldırıyorlar. Vaka sayıları Britanya'da da patladı ama önlemleri çok da sıkılaştırmıyorlar, öyle demek lazım. İşte maske takmak, evden çalışmak vesaire, bütün bunlar omikron varyantını azaltıyor diyorlar. Çok hızlı yayılıyor ama daha hafif atlatılıyor. Genel görüşün hakim olduğunu hepimiz biliyoruz. Fransa'da jet hızıyla artacak diye Başbakan Jean Castex söylemişti zaten. Bir günde en yüksek vaka tespit edildi. 24 saat içerisinde 332.252 yeni vaka Fransa'da ortaya çıktı. Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamalarına göre Fransız Meclisi de bu arada aşı kartlarıyla ilgili yasayı onaylamış durumda. İlk oylamada kabul ettiler. 15'ine kadar çıkması planlanıyordu ve Emmanuel Macron aşısızlara çok sert cümleler kurmuştu. Hakikaten Batı demokrasilerinde çok da alışkın olmadığımız bir tonlamayla konuşmuştu. Şimdi yasalaşacak gibi gözüküyor tekrardan, bir takım teknik senato onayından vesaire geçtikten sonra. İtalya'da da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu getirdi Mario Draghi hükümeti. Orada da hakikaten artık, yani mesela bankaya gidecek diyelim, yaşlı birisi aşı olmuş olması gerekiyor. 50'nin üzerinde yaşlı değil miyim ben de? Öyle bir kategoriye giriyorum çünkü, ama velhasıl yaşlılar öyle kolay hareket edemeyecekler. Öyle gözüküyor İtalya'da. Almanya'da da Sağlık Bakanı Lauterbach aynı şekilde yeni yasayı cuma günü sunacaklarını ve tedbirlerinin daha da sertleştirileceğini söylüyor. Ne yazık ki gerekli olacak diyor. Ama öte yandan karantina sürelerini, Türkiye'de de aynı şey var, kısaltıyorlar efendim. Çünkü mecburiyetten biraz hayat dönmüyor. Eskisi gibi, salgının başındaki gibi bir ekonomileri kapatma durumu da olamadığı için aslında bunun gerekçesi bu gibi gözüküyor. Karantina sürelerini daha kısaltıyorlar. Almanya'da yaklaşık 58.912 vaka son 24 saatte ortaya çıktı. Robert Koch Enstitüsü'nün açıklamasına göre. Filipinler Manila'da çok daha ileri adımlar atılmış gözüküyor. Aşısızlar artık sokağa çıkamayacaklar. Avusturya başlatmıştı bu işleri, hatırlayacaksınız. Temel ihtiyaç maddeleri alımı, işe gitme, egzersiz yapma dışında evlerinden çıkmalarını yasakladılar. Böyle bir yere doğru dünya koşuyor. Eğer ihlal eden olursa Filipinler'de bu yasağı, para, hapis ya da her ikisiyle birden cezalandırılacaklar. 14 milyon insan metropolitan bölümünde Manila'nın yaşıyor. Bir de tabii ücretler var. 100 dolarlık da test ücretleri var. Vallahi bu COVID yüzünden neden dünya çapında bir isyan çıkmıyor diye insan düşünüyor, düşünmeden edemiyor. İsyanlar başka yerlerden, başka sebeplerle tabii yavaş yavaş belirmeye başladı. Ortalıkta daha da karışıyor ama hani doğrudan bu COVID ile ilgili bir isyan hala çıkmıyor. Ciddi ayrımcılıkları tabii beraberinde getiren bir süreç bu. Öte yandan da çok önemli de bir sağlık sorunu olduğunu da teslim etmek gerekiyor. Türkiye'de 24 saatte 66.467 Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısı, 143 can kaybı var. En yüksek günlük vaka sayısına böylece ulaşmış olduk. 66 bin insan bir günde ki yapılan testlerden çıkan sonuç bu. Belki daha fazla test yapılsa daha fazla pozitif vaka çıkabilir. Sağlık Bakanı aynı şekilde demin de söyledim, karantina süresini 7 güne düşürmüş durumda. Vaka sayıları artıyor, kişisel korumanın önemi arttı, kalabalık ortamlardan uzak durulsun diyor ama yaşamda nasıl duracak, yani kalabalığı neye göre belirleyeceğiz, hakikaten bütün bu sorular ortada. Şimdilik yeni bir tedbir de Türkiye'de alınmıyor gibi gözüküyor. Böyle hepimiz aslında dünyada kendi başımıza kala kaldık. Kimi insanlar 3-4 doz aşıdan sonra yakalanıyorlar. Buradan bir sürü bağışıklığı çıkacak diye bir umut var. Gerçi bunun teorik bir şey olduğunu söyleyen bilim insanları da var. Çok olumsuz umutsuz bir tablo çizmeyeyim ama korona dünyasında işler gerçekten karışık. Öyle 2022'de bundan tümüyle kurtulacağız falan demek mümkün mü? Ben çok emin değilim aslında. Evet, bu arada OPEC ve OPEC artı grubu üretimi kademeli artırma planına devam edeceğini duyurmuştu. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80 dolar seviyesine ulaşmış vaziyette. Enerji fiyatları, birazdan Kazakistan'ın notlarını aktaracağım sizlere. Hepimizin gözü küresel ekonomik durumda. Tabii Türkiye'de ekstradan bütün bunlara hepimiz dikkat kesiliyoruz. Derin bir yoksullaşma içerisinde olduğumuz için. Amerika'da 6 Ocak 2021 iktidar değişti. Kasım seçimlerinde Donald Trump çok iddialıydı ama Joe Biden karşısında yenildi. Yenilmediğini çeşitli gerekçelerle öne sürdü. Kabul etmedi. Amerika'da barışçı iktidar devri alışıldık bir şey iken bunu ters yüz eden bir takım gelişmeler ve tabii ki Trump'ın daha sağda duran kitlesi, cumhuriyetçi kitlesi sokaklara döküldü 6 Ocak'ta. Trump miting düzenledi. Üstelik de mitingde asla vazgeçmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız dedi. Ama en başta taraftarlarını kendi aldatmış konumuna düşmek durumunda kaldı. Kongre baskınında 4 kişi ölmüştü. Bir de polis memuru, onu unutuyorum. Daha sonra ertesi gün hayatını yitirmişti. Kongreyi adeta bastılar. Gerçi Kazakistan'daki gibi bir baskın değil kamu kuruluşlarına yapılan. Daha biraz daha Amerikan woke tipi baskın, öyle diyelim. Böyle boynuzlu adamlar filan kongreyi bastılar. Ve yanlış hatırlamıyorsam göstericiler kimseyi öldürmedi ama göstericilerin yarattığı şiddete yanıt vermesiyle güvenlik güçlerinin bu ölümler meydana geldi. Trump halkı isyana teşvik etmekten azil istemiyle de yargılandı ama tabii bu davanın bizatihi kendisi politik bir dava. Olay da politik zaten, siyaset dışı bahsetmiyoruz. Demokratların ağırlıkta olduğu temsilciler meclisinde azledildi ama senatoda, yani kongrenin diğer kanadında cumhuriyetçiler olduğu için azledilmedi, aklandı. Böyle de bir acayip tablo oluştu. Yani ülkede ortaya çıkan bir isyanla ilgili iki tarafta farklı pozisyonlarda. Birçok kişi komite kuruldu, demokratlar kurdular tabii ki. Ve Trump'ın yardımcılarını da çağırdılar, ifadeye çağırdılar. Bunlardan Steve Bannon, Mark Meadows gibi özel kalem müdürü, eski danışmanı, bunlar kabul etmediler. Onları da kongreyi tahkir suçlamasıyla davalık etmiş durumdalar. Şimdi yıl dönümünde bugün Joe Biden ve Kamala Harris konuşmalar yapacaklar. Adalet Bakanı açıklama yaptı, bu soruşturmaları takip edeceklerini söyledi. Amerika'yı aslında nasıl Allah pamuğu gibi attığını da ifade ediyor açıklamaları. 5000 mahkeme celbi çıkartmışlar efendim. 725 sanık var 50 eyalet ve başkentte gözaltına alınanlar. Amerikan Adalet Bakanlığı tarihinin en karmaşık ve kaynak gerektiren soruşturmasını yürütüyoruz, vazgeçmeyeceğiz diyor. Tabii Demokrat Partili Adalet Bakanı yaptığı açıklamada, Garland yaptı açıklamayı. Ve tabii Joe Biden bütün bunların sorumlusunu ve demokratlar Trump olarak gösteriyorlar. Haklılar da, çünkü kitleyi vazgeçmeyeceğiz diyerek ateşleyen Trump'ın ta kendisi oldu. Sonra geri çekilmiş olsa bile, ben şiddete onay vermedim dese bile Biden konuşma yapacak ve satır başlarını Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki özetledi. Aslında Trump'ı suçlayacağını, sorumlu olarak göstereceğini, kaos ve kayıplardan ötürü söyledi. Ülke demokrasisine Trump'ın oluşturduğu tehdit. Tabii bütün bunlar biraz 2024 seçimleri öncesinde ara seçimler. Amerika'da acayip tartışmalar da oluyor. Ara seçimlerde cumhuriyetçiler eğer kazançlı çıkarlarsa Amerika'da iç savaşa bile sürüklenebileceği gibi iddialar dolaşıyor. Hakikaten düşünce kuruluşları, akademisyenler de bunları tartışıyorlar. Çok acayip bir resim var. Hele hele 2024'te Trump gelirse bambaşka bir durum olabileceğine dair böyle kehanetler üzerine kehanetler. Ortalık bunlardan geçilmiyor. Trump da açıklama yapacaktı ama açıklamadan vazgeçti 6 Ocağın yıl dönümünde. Bunun yerine bir yazılı açıklama yapmış. Florida'da yaşıyor. Mar-a-Lago'da bir konutu var. Covid üzerinden daha çok Amerika'da durumu kurgulayarak Biden yönetimi okulları kapatma, çocuklar için aşıyı zorunlu kılma konusunda konuşmaya başladı. Bu tam bir rezalet dedi Trump ve Amerika'yı yeniden büyük yap sloganını, meşhur sloganını ortaya atıp ulus ayaklanmalı, federal hükümetin korkunç müdahalesine karşı çıkmalı diye de bir çıkış yaptı. Bayağı bildiğiniz ayaklanma çağrısı da yaptı karambolde. Tabii aslında Amerika'da eyaletler kendi dava süreçlerinde federal hükümetin uyguladığı pek çok şeyi de tersine çevirmişti. Biden çok da yönetemiyor bu bağlamda Amerikan sistemi, Amerika'ya özgü sistem sebebiyetiyle böyle de bir hakikat olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet, Asya'dan Japonya ve Avustralya askeri bir anlaşma yapacaklarmış. Gerçi sanal anlaşma yaptılar çünkü Covid sebebiyetiyle böyle olmuş. Ortak tatbikatları kolaylaştıracak bir mekanizma. Daha önce Avustralya bu anlaşmayı Amerika ile de yapmıştı. Orada da Çin'e karşı dizaynın parçası olarak koyabiliriz Japonya ile Avustralya arasındaki bu durumu. Bir de Kuzey Kore'nin Asya'dan denediği füze, dün aktarmıştım, yeni yılı füze denemesi ilaçlı diye hipersonik füze denemesi yapmışlar. 700 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurduk diyorlar. Asya'daki bu Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilgili meselelerde de bu notu aktarabilirim. Şimdi Amerika ve Rusya, tabii ki Avrupa güvenlik mimarisi açısından önemli, NATO'nun sürekli genişlemesi Rusya Federasyonu'nu zaten rahatsız ediyor ve en son Aralık sonunda güvenlik garantileri anlaşmasını Amerika'ya ve NATO'ya olmak üzere iki ayrı metinle sundular ve bunu dünya kamuoyuna da açıkladılar. Batı'da bunlar sızdırılır, sonra üzerine bir sürü şey çevrilir kaygılarıyla yapılan bir şeydi bu. Hepimiz biliyoruz Rusya'nın ortaya koyduğu koşulları kendileri için vazgeçilmez görüyorlar. Çünkü NATO'nun sürekli olarak eski Sovyet Cumhuriyetlerini kapsayacak şekilde Rusya sınırlarına yığıldığı, asker yığdığı, renkli devrimler yaptığı, güvenlik mimarisini bozacak önlemlere zorladığı gibi gibi unsurlar dile getiriliyor burada. 10 Ocak'ta Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman liderlik edecekmiş ABD'den yapılan açıklamada Rusya ile görüşmelere. 12 Ocak'ta Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi toplantısı var. Viyana'da da 13 Ocak'ta Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nda yer aldığı bir üçüncü toplantı olacak. Bu arada 11 Ocak'ta da NATO karargahında Brüksel'de yine NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı yapacaklar. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin açıklamaları var. Yani Rusya sanki bu metinleri sunmamış ve bu toplantılar bunun için yapılmıyormuş gibi. Efendim seçimlere müdahaleler, silah anlaşmaları, Ukrayna diğer konuları gündeme getireceğiz gibi bir açıklama yapmış. Biraz şaka gibi geldi doğrusu bana. Son 20 yılda iki komşu ülkeyi işgal eden, diğer birçok ülkede seçime müdahale eden, yabancı topraklarda suikast girişimi, kimyasal silah kullanan, uluslararası silah kontrol anlaşmalarını ihlal eden Rusya'dır demiş. Çok enteresan. Amerika'nın işgal ettiği ülkeler, seçimlerine her şekilde nüfuz ettiği ülkeler, Kasım Süleymani gibi devlet yetkililerine suikastlar, Suriye'de sahte kimyasal silahlı saldırılar, Rusya'ya atfedilen o kimyasal silahlı saldırıların arkasındaki gizem, silah kontrolü anlaşmaları Trump'ın arka arkaya çekildiği, geride pek bir şey bırakmadılar. Ya yani şimdi insan onları düşününce nedir bu tersine çevirme diye Türkiye'den çok alışık olduğumuz bir şey aslında. Bunlar görüşmelerin parçası olacak gibi bir iddiası var Cem Psaki'nin. Ayrıca Rusya'nın sunduğu önerileri de madde madde yanıt vermiyorlarmış. Nasıl versinler zaten? Efendim, dün aktarmıştım size, Almanya burada kilit bir ülke tabii ki ve Almanya'da iktidar değişti. Olaf Scholz liderliğinde dış politikaya egemenliğini kuracak mı Olaf Scholz? Yoksa açıkça Amerikan yanlısı olduğunu bildiğimiz Yeşillerden Annalena Baerbock mu diye tartışmalar vardı, Alman basında yansımıştı. Annalena Baerbock Washington'a gitti, Antony Blinken'la hemen görüştü. 2 saate yakın görüşmüşler. Sonrasında kongre baskınına atıf yapmış kendisi Alman bakan ve nefret söylemi ve eylemleri, klasik liberal sol söylemleri bizde de var. Bununla baş etmemiz lazım demiş. İran kendisine tanınan süreyi çarçur etti demiş. Nükleer anlaşmaya dönmek için çok zamanı kalmadı demiş. Amerika çıktı bu arada tabii nükleer anlaşmadan. İran kademeli olarak mecburen Amerika uygulamadığı için çıkmıştı. Böyle enteresan bir bakış açısı. Almanya mı Amerika bakış açısı mı biraz karıştırmak mümkün tabii. Ukrayna ile ilgili olarak da Antony Blinken'ın yine söylemleri var. Rusya'nın asker yığmasında, yani NATO hiç asker yığmıyor oralara, Polonya, Baltıklar filan, Ukrayna filan hiç böyle askeri teçhizat yığmıyor, Rusya yığıyor şeklinde formüle etmiş. Kümesteki tabuklar tehlike oluşturuyordu, dolayısıyla kümese saldırmaktan başka seçenek kalmadı demesine benziyormuş. Evet, yani Amerika'nın genel yaklaşımı böyle zaten. Efendim, ne kadar ciddi Rusya diplomasi konusunda göreceğiz demiş. Baerbock da asıl belki o önemli tabii. Rusya'ya eylem ve faaliyetlerinin net bir amaca yönelik olduğu konusunda hemfikiriz demiş. İhlal ederse ağır sonuçları var demiş. Hemen Antony Blinken da Baerbock da Kuzey Akım 2 hattını yaptırmayız demişler. Açıkça bütün bu Ukrayna dosyasının belki de ana temel hedefinin Almanya ile Rusya arasında kurulan enerji bağı olduğu da böylelikle bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu arada eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in açıklamaları var. Bu da enteresan. Politika dergisine yazmış kendisi. Ukrayna ve Gürcistan'a çözümlenmemiş toprak anlaşmazlıklarına rağmen NATO üyeliği için eylem planı sunalım demiş. Ne kadar şahane işler yapıyorlar. Görüyorsunuz, NATO tüzüğünün 5. maddesini sadece Kiev ve Tiflis'in kontrolündeki bölgeler için geçerli kılalım olsun bitsin. Ya valla bütün dünya NATO üyesi olsun, biz de bu işten kurtulalım. Yani bu hakikaten akıl sıralım gibi bir şey değil. Böyle bir tablo var. Rusya Dışişleri Bakanlığı da NATO ile görüşmelerde uzman karma bir heyet hazırlanıyor dışişlerinden, savunma bakanlığından diye açıklama yapmış. Bu arada AB temsilcisi, yüksek temsilcisi Joseph Borrell, aktarmıştım ben size, Ukrayna sınırına ziyarette bulunmuş. Ukrayna'nın doğusuna, daha doğrusu tartışmalı Lugansk bölgesinde cephe hattına gitmiş efendim. Rusya'ya ağır bedel ödeteceğiz demiş. İlk defa böyle bir, bu kadar üst düzey bir yetkili ziyarette bulunuyor. Sınırdaki çatışma riskleri, yani Ukrayna'nın kendi iç sorunu, oradaki özel cumhuriyetleri Rusya Federasyonu da tanımıyor. Ama tabii Sovyetler Birliği'nden kalma bir miras var orada. Rusça konuşan nüfus var. Dilleri yasaklanıyor vesaire. Yani bana resmen bu 2. Dünya Savaşı'nda Batılıların Almanya ile çok cici flörtleri, işte Münih anlaşmaları falan olduktan sonra sanki Sovyetler Birliği bir tek Nazi Almanyası'yla mecburen zaman kazanmak için Molotov-Ribbentrop paktını yapmış gibi sunmasını anımsattı açıkçası. Çok enteresan bu resim, çizdikleri resimler. Ve Kazakistan tam da bu, bütün bu hakikaten Avrupa, Karadeniz bölgesi için son derece önemli görüşmelerden önce bir anda doğuda Kazakistan gibi bir ülke patır patır patladı. LNG fiyatlarına zamlar, Mengistan bölgesi, dün aktarmıştım size. Dün hepimizi çok şaşırtan, çünkü tam manasıyla Batı'nın renkli devrim kalıbına da uymaz bir yanı var. Açıkça cephanelikler basıldı, silahlar alındı, plakasız araçlar sokak ortasında silah dağıtırken görüldü. Bir anda böyle hakikaten çok tuhaf bir resim oluştu. Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev İpleri eline aldı. Güvenlik Konseyi Başkanı Nazarbayev değil benim dedi. Kurucu lider değil benim dedi. Ve protestoların dışarıda ayakları olan titizlikle düşünülmüş dış terör eylemi olduğunu söyledi. Bayağı bildiğiniz silahlı çatışma görüntüleri altında OHAL açıklaması, bütün ülkede OHAL başladı. Almatı'da giriş çıkışlar durduruldu. Televizyon ofislerine baskınlar, bildiğiniz toplu silahlı ayaklanma görüntüleri. Hedef nedir kimse tam ortaya koyamıyor da, bir takım talepler listesi yayınlandı ama sonra yok böyle bir şey denildi. Hangisi doğru çok da bilemiyoruz. Yakıt fiyatlarına ilk gün bu işlerin temeli olan yakıt zammı çıktığında hükümet kabul etmişti. Zamları geri alma kararı, diyalog, müzakere başlatılmıştı ama tabii işler orayı çoktan aşmış durumda. Sonunda Tokayev kolektif güvenlik anlaşması örgütünden yardım talep etti. Resmen dördüncü madde kendi içlerinde bir dayanışmayı öngörüyor. Tıpkı NATO'nun beşinci maddesi gibi, Kazakistan devletinin birliğinin saldırı altında olduğu görüşünde Kazakistan yöneticileri. Kısa sürede tabii maalesef silahlı bir isyan olunca kan dökülüyor. Silahla başlatılan bir isyanda kan dökülmeme olasılığı da yok zaten. Yani Amerika'da şöyle düşün, Amerikan başkentinde bir kongre baskını oldu. 4 kişi öldü. Böyle garip insanlar kongreye girip sağa sola bakarak yürüdüler, mürüdüler, böyle şeyler oldu. Bir de düşünün, cephanelik basıyorlar, silahları sokaklarda dağıtıyorlar. Acaba kaç kişi ölürdü diye insan ciddi ciddi düşünüyor. Şimdi tabii Rusya'dan ilk başta biz dış müdahaleye gerek yok, çağrı yapılmadı, yardım istenmedi denilmişti ama iş artık kolektif güvenlik anlaşması örgütüne kaldı ve konsey başkanı da Ermenistan'dan geldi açıklamalar. Paşinyan'dan kolektif güvenlik anlaşması örgütünün yardıma hazır olduğunu, yardım kararı aldığını, barış gücü göndereceklerini duyurdu. Dördüncü maddesi uyarınca Nikol Paşinyan yaptı. 3600 askerlik bir barış gücünden bahsediliyor. Ve bu barış gücünün de işte nereye konuşlanacağı, hareket alanı henüz tam net olmamakla birlikte haberlerde gelmeye devam ediyor. Bu arada da Almatı'da Kazakistan özel operasyon güçlerinin terör operasyonlarında ölenler, kalanlar hakikaten son derece olumsuz bir tablo olduğunu belirtmek gerekiyor. 13 güvenlik gücü bu arada, en son verdikleri rakam bu, daha fazla da olabilir. Çok sayıda insan hayatını yitirmiş durumda. Bir kişinin başı kesik halde bulunmuş durumda. İslamcılar da hareketlenmiş gibi gözüküyorlar. Çeşitli videolar var. Yine bir tabii Kazakistan çok laik bir ülke. İslamcılık üzerinden nasıl kaşınabilir onu da tam kestiremiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Hasan Kambolat'a da bunu sorabiliriz. Bir de uranyum fiyatları %8 artmış durumda. Ama üretime olan şekilde devam ettiklerini duyurdu. Kazak uranyum üreticisi Kazatomprom yaptı bu açıklamayı. AGİT'ten diyalog çağrısı, Avrupa Birliği'nden diyalog çağrıları yapıldı. Biz hazırız diyaloğu desteklemeye. Amerikan dışişleri aynı şekilde. Tabii vatandaşlarına da çağrı yapıyorlar ama şiddet eylemlerini kınaması dikkat çekti Amerikan dışişlerinin. Göstericilere ve hükümete itidal çağrıları şeklinde açıklamalar yapıldı. Çin de iç işlerine müdahale olarak gelişmeleri olanları değerlendiriyor ve en kısa sürede istikrar sağlanmasını diledikleri yolunda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Tabii kim varsa bu kargaşanın arkasında, bütün ülkeye yayılmasını sağlayacak kadar güçlü olduğu Çin medyasında işlenen tema, hem Çin'in de Kazakistan komşusu ve çok önemli. Yatırım bakımından baktığımız zaman Cumhuriyet Gazetesi'nden bir genç arkadaşımız dün bu bilgileri de sosyal medyadan gerçekten paylaştı. Önemli bana sorarsanız da. Aslına bakarsanız Birol Guger'in paylaşımları, Çin'in toplam yatırımlarda yatırım hacmi 70 milyar dolardan fazlaymış Kazakistan'da. Rusya'da 36 milyar dolar, Amerika'nın da 53.7 milyar dolar. Gayet sıkı ilişkileri var. Kazakistan demek eşittir Rusya demek değil. Yani yanlış değerlendirme yapmamak lazım herhalde. Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde çok konuşuluyor. Onlar da Kazakistan'a destek vermeye hazırız diye açıklama yaptılar. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü. Aynı şekilde Sergey Lavrov'la, Rus mevkidaşıyla da görüştü. Hem NATO-Rusya Konseyi'ni hem Kazakistan'ı, başka konuları da ele aldıkları. Aynı zamanda iki Dışişleri Bakanı'nın Kazakistan makamlarının düzeni yeniden sağlama çabalarına destek verdikleri vurgusu Kremlin tarafından açıklandı diyelim. Bir de gazeteci yazar Pepe Escobar'ın dün sosyal medyada epey yankı yaratan istihbarata dayalı olduğunu söylediği bu girişimlerin elbette bir enerji isyanı var. Enerji fiyatlarındaki yüksek artış var ama onun üzerinden İngiliz istihbaratı MI6'nın parmağı olduğu bu silahlı isyanda yolunda bir haberi var. Yazısı da yayınlanacak anladığım kadarıyla. Bu konuda tabii zamanlaması da tam Rusya'nın böylesi görüşmelere Batı'yla başlayacağı bir dönemde bunun patlıyor olmasına vurgu yapıyor. Biraz tabii Amerikalı düşünce kuruluşları, kimi uzmanların açıklamaları bakıldığı zaman tweet attıkları tweetlerde de var bütün bunlar. Aslında enteresan bir tablo çıkıyor hemen hemen hepsinde. İşte şimdi Rusya Kazakistan'la uğraşırken Batı'da ABD ve NATO ile görüşmelerde eli zayıfladı şeklinde değerlendirmeler hemen ortaya çıktı diye de belirtmekte fayda var. Benim de çok dikkatimi çekti dün akşam. Evet, bunun dışında bakalım Kazakistan nereye varacak, hep beraber takip edeceğiz. Önce Amerika, Bosna Hersek, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'e yaptırım kararı almış durumda Amerikan yönetimi. Sırbistan, Bosna Hersek'te üçlü başkanlık konseyinin üyesi aynı zamanda kendisi. Ayrılıkçılıkla suçluyorlar. Yani tabii Yugoslavya'yı da ayrılıkçılık parçalamıştı. Kim ayrılıkçı, kim değil. Ha, şimdi Amerika'nın istedikleri ayrılabiliyor, istemedikleri ayrılamaz. Olamaz yani böyle bir şey. Enteresan. Bosnalı Sırp ayrılıkçılıkla suçlamışlar. Yugoslavya'yı bölüp küçük küçük devletçiklere ayırdıktan sonra şimdi de birdenbire böyle düşünüyorlar. Pakistan'dan bir haber var. Dikkat çekici. 2018'de 30 adet atak taarruz helikopteri için 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı Pakistan'la Türkiye arasında ama S-400 teslimatları galiba bunu etkilemiş gibi gözüküyor. Anladığım kadarıyla Pakistan vazgeçmiş. Çin'le görüşmelere başlamışlar. Enteresan bir gelişme bu. Amerika'nın Suriye'deki ve Irak'taki üsleri saldırıya uğruyor. Açıklamalar yaptılar. Onların da karşı saldırılar askeri üs Green Village diye bir bölgede Deir ez-Zor'da buna yönelik açıklamaları var. John Kirby'nin var. Tabii Kasım Süleymani suikasti Amerikan yönetiminin 3. ülke topraklarında başka bir ülkenin devlet görevlisini alenen öldürdüğü ondan sonra hız kazanmış gibi gözüküyor. Pentagon cevap hakkımızı saklı tutuyoruz demiş, zaten cevap veriyorlar onlar da. İran Dışişleri nükleer görüşmelerin olumlu ilerlediği, baş müzakereci çeşitli temaslar yapmış, Viyana'da yapılıyor ama burada da açıkça diyor ki yaptırımların etkin bir biçimde kaldırılmasına bağlı. Bize yaptırımları kaldırmadan hangi anlaşma? Zaten ABD çekildi anlaşmadan diye de Güvenlik Konseyi onayı var bu arada. Yani Amerika Birleşik Devletleri BM Güvenlik Konseyi onaylı vaktiyle, yani kendi hükümetinin onay verdiği anlaşmadan çekilmişti Trump döneminde. Çekilebiliyor. Amerika olunca oluyor böyle şeyler biliyorsunuz. Kurallara dayalı düzen diyoruz biz buna. Efendim Tunus'ta Tunus yargısı Tunus ihvancıları Nahda Hareketi'nin lideri Meclis Başkanı Raşid El Ghannouchi, eski Cumhurbaşkanı El Merzuki ve bir dizi isim, yine Nahda'nın isimleri de var. Bu kişiler hakkında mahkemeye seçim ihlallerine giriştikleri gerekçesiyle mahkemeye sevk edilmeleri kararı almış. Dikkat çekici. Evet. Ve Kafkasya'da Türkiye-Ermenistan son notum olsun bu. Hasan Bey'e de bağlanalım arkadaşlar. Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri normalleşme için masaya oturuyorlar. Tarih 14 Ocak, yer Moskova olarak açıklandı. Dışişleri Bakanlığı da açıkladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de aynı açıklamayı, benzer açıklamayı yaptı. İlk toplantı yapılacak aslında Ankara. Çok da Moskova'da olsun istemiyordu ama Ermenistan tarafı Moskova'da olmasını talep etmişti. Bunu da anımsatalım. Ve Kazakistan'a dönelim. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kanbolat var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Biz daha önce sizinle Kazakistan yayınları yapmıştık. O yüzden hemen aklıma evet. siz düştünüz. Orta Asya'nın demokrasi yıldızı Nazarbayev'in 2019'da protesto gösterileri sırasında da yapmıştık. Nazarbayev'in kurucu lider olarak kenara çekilmesi ve Tokayev yönetimiyle ilgili aslında çok parlak bir gelecek vaat eden bir ülke. Orta Asya'nın da çok önemli bir ülkesi. Şimdi tabii pandemi, ekonomik kriz, enerji fiyatları, Türkiye'de de biz hepimiz çok zorda olduğumuz için dikkatimiz dolayısıyla oradaki toplumsal hareketliliğe de kaçınılmaz olarak çekiliyor. Fakat iş sanki biraz çok jet hızıyla bir silahlı isyana dönmüş gibi gözüküyor. Dün hakikaten biraz boz bulanık bir ortam olduğu izlenimi edinecek çok fazla karşılıklı bilgi geldi. Öncelikle siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden şimdi birdenbire böyle bir patlama yaşandı? Nasıl kimse göremedi öyle diyelim? Ne düşünüyorsunuz?
Evet, aslında Kazakistan'da olanlar... Tabii Kazakistan Sovyetler Birliği içerisindeki cumhuriyetlerden çok farklı bir cumhuriyette değil. Hı hı. Sonuçta 30. bağımsızlık yılını yaşayan Kazakistan'da da Sovyetler Birliği'nin 1991'de Aralık 91'de dağılması sonrası Kazakistan'da da diğer Sovyetler Birliği cumhuriyetleri gibi orta sınıf çok hızlı bir şekilde erimeye başladı. Çalışan, emekçi insanların elinden haklar, yani okulların bedava olmasından tutun, ulaşımın ucuz olmasından veya doğalgaz, evdeki kullanılan doğalgazdan elektrik, su gibi bedava hakların, sağlığın, tatil hakkının hepsinin özellikle
sosyalizmin kazanımları
kadar.
Yani değil mi? Sosyalizmin,
evet, sosyalizmin kazanımları bu 30 yıl içerisinde birer birer alındı. Alındı ama yerine bir şey konulmadı. Artı zenginleşen doğal kaynaklarla ki Kazakistan petrol ve doğalgaz ülkesi başta ve diğer kaynaklar da var. Zenginleşen ülkenin bu zenginleşmesi de çok dar bir oligark sınıfın elinde toplandı ve bu oligark sınıfta 30 yıldır bu ülkeleri ülkede demiyorum bu ülkeleri yönetiyor. Onun için bir karşı duruş, bir patlama elbette olacaktı ve oldu. Bu sadece Kazakistan için de değil, hepsi için geçerli. Halk sonuçta bir yerde dur diyor. Onun için bu halk hareketinin arkasında yok Amerika var, Rusya var, Çin var, uzaylılar var ya da teröristler bunu yapıyor demek, bunu küçümsemek demek.
Normal mi peki cephaneliklerin basılıp silahların çıkartılması, plakasız yani araçlardan silah dağıtımı?
Normaldir, iyi yapılmıştır demiyorum. Ama bir işte sonuçta bıçak kemiğe dayanınca bir isyan hareketi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu on binlerce, yüz binlerce kişiyi hiçbir güç, dünyadaki hiçbir güç bu kadar yönetemez. Gelinen noktada artık bir isyan hareketini bu 30 yıldır ve 30 yılın gerisinde Sovyetlerin son yıllarında artık yönetimin sınıfsallaşmasıyla onlar nomenklatura diyorlar. Yönetimin sınıfsallaşmasıyla birlikte de biriken bir gaz vardı. Bağımsızlıkla bunun düzeleceği zannediliyordu. Bağımsızlıkla birlikte daha da kötü bir duruma gelindi. Ekonomik ve yönetim durumu. Ve bu noktaya kadar gelindi. Nazarbayev'i küçümsememek lazım. Sonuçta Nazarbayev çekilmesini bildi. Hem yaşlandığı için hem de artık bu şeyi de görüyordu. Durumu da gördüğü için çekilmesini bildi. Fakat ipleri tamamen bırakmadı ve yönetim ve ekonomiden kendi eliti elini çekmedi. Kızı dahil olmak üzere. Bu da Nazarbayev'in daha da yıpranmasına neden oldu. Hak etmediği bir şekilde daha fazla yıpranmasına neden oldu. Ve bu noktaya hep birlikte ülkenin sürüklendiğini görüyoruz.
Tokayev şimdi ipleri ele almış gibi gözüküyor. Artık konseyin de başında olacak. Çok yetkin bir diplomatçı, AB batılı anlayışa sahip, aynı zamanda Çin'i biliyor, çok iyi eğitimli diye sizden dinlemiştik kendisinin serüvenlerini ve aynı zamanda burada, fakat tabii açıkça kendisi çıkıp bu işin içerisinde dış güçlerin de parmağı olduğu yolunda açıklamaları oldu dün. Biraz da herhalde bu silahlı görüntüler de etkili olsa gerek. Tokayev idare edemedi bu durumu. Nedir buradaki pozisyonu Tokayev?
Yani dediğim gibi Tokayev değil, kim gelirse gelsin bunu idare etmesi mümkün değildi. Ama burada bir de Kazakistan'da bir elit dönüşümünde şu anda yaşanmaya başlandı. Yani Nazarbayev ve ekibinin oluşturduğu yönetim ve ekonomide ağırlıkta olan oligark yapının şimdi çözüldüğünü, ülkeyi terk etmeye başladığını, saklandığını görüyoruz ki bir ciddi bir elit dönüşümü de hızlı bir şekilde Kazakistan'da şu anda yaşanıyor. Yani gelen yeni bir ekip, yeni bir elit ekip ele almaya başladı ki bu Nazarbayev'den Tokayev'e ülke yönetimi geçerken de yaşanmaya başlanmıştı. Yani dünyayı daha fazla algılayan genç bir yönetim elitinin, ekonomik elitin Kazakistan'da devreye girmeye başladığını görüyorduk ki bu evrim şimdi devrim haline de geliyor. Kanaatimce Kazakistan'da bu süreç zayıflatmayacak, daha da güçlendirecek. Şunu da söylemek lazım. Örneğin Aralık ayında San Petersburg'da çok önemli bir zirve olmuştu. Eski Sovyetler Birliği liderleri burada toplanmıştı. Rus basınına da bu yansıdı, görüşmeler. Örneğin burada Tokayev-Putin görüşmesinde Tokayev'in Putin'e Kazakistan modelini övdüğünü, ekonomik, siyasi başarılar olduğunu, halkın çok rahat olduğunu ballandırarak aktardığını gazeteler ifade ediyor. Bunun karşılığında Putin şunu demiş. Saddam Hüseyin de son günlerinde aynı şeyleri söylemişti şeklinde bir ifadesinin olduğu da ifade ediliyor. Demek ki bir beklenti de dönüşüm beklentisinde istihbarat raporlarının geldiğini görmemiz gerekiyor.
2019'da sizinle konuştuğumuzda da gösteriler olmuştu, hatırlayacaksınız. Siz de Muhtar Abıl Yazov'dan bahsetmiştiniz. Oligark, bir başka oligark. Şimdi tabii Nexta kanallarından Polonya'da konuşlu, daha çok bu Amerikan tipi renkli devrimler için desteklenen bir yanı olduğu ve Ukrayna televizyonlarına da Abıl Yazov'un çıkıp konuşmalar yapmasından hareketle de bir takım şeyler tabii ortaya atılıyor. Bir yandan da hani oligarklar gider, oligarklar gelir gibi durumlar da tartışılıyor. Bu noktada yani Kazak muhalefetinin kim olduğu, ne istediği falan belli mi?
Kazak muhalefeti tabii şöyle, şu anda bu dönüşümden kendilerine de pay çıkarmaya çalışan gruplar var. Ama ben bunların başarılı olabileceğini, yani Batı'da konuşlanmış ve Nazarbayev'in terk ettiği veya Nazarbayev'den kaçan bir muhalefetin başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Sonuçta Kazakistan kendi içerisinde dediğim gibi dengesini bulacak. Yani çoktan beri aslında son 30 yıldır Batı'da, Türkiye dahil olmak üzere yurt dışında eğitim almış, dünyayı daha iyi tanıyan bir ekonomik ve siyasi elitin şimdi zaten geliyordu. Bu sürecin evrimden devrime doğru geldiğini ve yönetimi tamamen ele alabileceği bir düzene doğru dönüşeceğini düşünüyorum. Bir de şu var, Kazakistan'ı tamamen bir Asya ülkesi olarak kabul etmek doğru değil. Sonuçta Hazar'ın üstündeki örneğin Kazakistan'ın Fransa kadar büyüklükte bir coğrafyası Avrupa içerisindedir ve zaten Sovyetler Birliği Çarlık Rusyası'ndan beri bir Avrupa'yı değerlerin Kazakistan'da olduğunda görmemiz gerekiyor. Onun için bu dönüşüm aslında Sovyetler Birliği'nin diğer ülkelerine de çarpan etkisi olabilecek bir dönüşüm. Yani diğer ülkelerde de bu oligark yapıları siyasi ve ekonomik eliti bir sarsacak ve onlara örnek olabilecek bir yapı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kazakistan ne de olsa hem zenginliğiyle hem de Türkiye'nin dört katı, yaklaşık dört katı büyüklükte coğrafyasıyla dev bir coğrafyaya oturuyor. Ve buradaki dönüşümü bizim çok iyi gözlemlememiz ve bakmamız gerekiyor ki bence Rusya da bu konuda böyle düşünüyor. Hem Peskov'un açıklamaları hem Putin'in sessiz kalması bence bunu herkes bir beklemeye gelmiş durumda.
Peki, şimdi Kazakistan hakikaten enteresan. Herkes Kazakistan deyince hep sadece Rusya'yı algılıyor ama Çin ve Amerika Birleşik Devletleri çok uluslu şirketlerle çok yoğun bağları olan ülkelerden birisi değil mi? Petrol sektörü itibariyle. Çin'in burada tabii Çinliler böyle iç işlerine karışmama Rusya Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü bağlamında dün Ermenistan yaptığı açıklamayı, ama Çin tabii daha temkinli duruyor. Çin açısından da çok önemli değil mi bu gelişmeler? Bir şekilde Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesi sonrasındaki süreci de düşünürsek eğer.
Evet, bir kere Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütün Paşinyan'dan geldi açıklama.
Evet,
asker gönderme üzerine ama bunun nedeni şu anda dönem başkanının Ermenistan olması.
Tabii.
Evet, yani bunu özellikle ifade etmek lazım. Çünkü Türkiye'de bazı çevreler şaşırdı, niye Ermeniler açıklama yaptı diye.
Evet.
Bunun nedeni sadece dönem başkanlığını alması. İkincisi yani asker gönderme konusunda da Ruslar çok böyle istekli davranmıyorlar. Bunu da yani iç işlerine bir müdahale konusunda böyle bir istek olduğunu ben görmüyorum Rusya tarafında da. Çin konusuna gelince, Çin'in Orta Asya'da en az müdahil olduğu ekonomik ve siyasi olarak belki ülke Kazakistan'dır. Yani daha Çin sınırına yakın olan ve ekonomik ve siyasi olarak daha zayıf olan örneğin Kırgızistan, örneğin Tacikistan'da ve sonra Özbekistan'da daha etkin bir Çin nüfusunu görüyoruz. Fakat Kazakistan'da böyle bir etkinliği görmüyoruz. Kazakistan bir de coğrafi olarak dediğim gibi büyük olmasına rağmen nüfusun az olması, Çin'le ilişkilerinde daha dikkatli bir ilişki yürütmesine neden oluyor.
Batılı yorumcular çok Çin'i öyle çıkartıyorlar herhalde. Onlar da kendi jeopolitik duruşlarından öyle düşer. Çin de var bu denklem içerisinde şekilde. Onun için özellikle söylüyorum. Bu arada yatırımları Rusya'dan fazlaymış. Demin ben aktardım. Yani Amerika'nın da Çin'in de Kazakistan'daki yatırımları Rusya'yı geçiyor.
Rusya'yı öyle geçebilir ama bu Çin'in etkin olduğunu yine göstermiyor. Hı-hı. Dediğim gibi yani diğer ülkelere göre Kazakistan'da etkin olduğunu göstermiyor ki siyasi olarak da bir müdahilliği yok.
Peki aynı Türk
de Batılılar da öyle. Şimdi Türk basında çıkıyor işte bu Soros darbesi, renkli devrimler falan gibi. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Bunların hepsi bir yakıştırma, terörizm. Bunların hepsi bir yakıştırma olarak kabul etmek gerekiyor.
Evet, tabii 20 sene deneyim olunca biraz böyle şeyler çıkabiliyor. Peki Türkiye'ye gelelim. Türk Konseyi son dönemde çok konuşuldu. Hatta Kasım ayındaydı yanılmıyorsam. Türk Devletleri Teşkilat isim değişikliği de oldu. Ama çok tonu düşük bir açıklama. Hani bu açıdan yapabilecekleri, oynayabilecekleri bir rol var mı? Türkiye nasıl yaklaşmalı? Çünkü Türkiye'nin de yatırımları var. Hatta zannedersem uzmanlar, enerji uzmanları Türkiye'nin doğalgaz arzında etkileyeceğini belirtiyorlar.
Şimdi Türkiye tabii o da iç işlerine karışmama prensibiyle sadece bir temenni olayların barışçıl bir şekilde çözümlenmesi üzerinde durdu ki kanaatimce şu andaki durumda yapılması gereken de bu. Daha fazlasının yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Türk Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı'nda açıklamaları yumuşak açıklamalardı. Zaten burada da Kazakistan'ın dönem başkanlığı var. Çok önemli bir deneyimli bir Kazakistan'ın büyükelçisi, eski Ankara büyükelçisi Bağdat Bey'in başkanlığı var ki bunun da sonuna gelinmiş durumda. Şimdi onun da elinde bu duruma müdahil olacak enstrümanlar zaten yok. Gerçekçi olmak lazım. Ancak olaylar yumuşadıktan sonra Türkiye veya Türk Konseyi ilişkileri yumuşatma, barıştırma yoluna doğru gidebilir. Ama şu anda bu kadar sıcak bir ortamda suçlamamak lazım. Ellerinden gelen herhangi bir şey olmaz. Ama şurada şunu da ifade etmek istiyorum. Burada bu olay sıcakken Türk aydını da sorgulamak lazım. Türk aydını her zaman mevcut devlet yapılarını kabul etmiş ve devlet yapılarını devlet odaklı görmüş Türk dünyasını. Bunun da sorgulanması gerekiyor. Halk odaklı, insan odaklı bir Türk dünyası bakışına da ihtiyaç olduğunu bu olaylar gösteriyor. Yani oradaki oligark yapıların oradaki yolsuzlukları eleştirmeden, görmemezlikten gelerek oradaki her lideri övücü kitaplar yazarak, konferanslar düzenleyerek Türk dünyasına bir hizmet edilmiş olunmuyor. Onun için buradaki yapıları gerektiği zaman eleştirmemiz, buradaki demokrasileri güçlendirecek adımlar atmamız daha doğru olacaktır. Sadece devlet yapılarını güçlendirmek kimseye bir yararı olmayan çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Evet arkadaşlar, vaktimiz kaldıysa No Blues Ya Dünya'yı çalalım diyeceğim. Biraz süremizi aştık çünkü. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hoşça kalın diyelim.
Gypsy trail of love, cruel stars look down from above. Gypsy trail of love, where we met. Roads are steep and roads are rough. We were so young and wild, strong but still a child. Somehow summer seems so long and mild. That's where we learn to hold each other in the west. It seemed best not to do as we were told. The symphony of the east turned our days into a feast. Then the sun had burned, and then we learned how to fight at least one more time. So young, wild, strong but still a child. And somehow the summer seems so long and mild.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.